Ayrım 31. Kıyamet Gemisi, Clive Cussler. Sayfa 414. 36. Bölüm. Bu Max, hali nöbetçilerin taşıdığı gümüş renkli kıyafeti olan adamı görür görmez bağırdı. Juan etrafına bakınarak George Adams aradı. Son çare, gidiyoruz. Helikopter pilotu konsolundaki birkaç kolla oynayarak insansız aracı dairesel bir yörüngeye oturttu. Araç yeni bir komut verilinceye ya da yakıtsız kalıncaya dek bu hareketini sürdürecekti. Kamerayı doğruca rıhtıma çevirdi ve bir düğmeye basarak sürekli gürültüde kalmasını sağladı. Haydi bakalım. Kabrio hızla odadan çıkarak kıç güvertesi merdivenlerine yöneldi. Uzun bacaklarına rağmen Adams ona zor yetişiyordu. Juan'ın dudakları bir çizgi haline almıştı ama vücudu gevşek ve sakindi. Üzerinde siyah tatbikat kıyafeti vardı ve sabit ekranlı panellerden biri elbisenin koluna dikilmişti. Belindeki kılıflarda birer FN tabancası vardı ve kalçasının iki tarafında da diğer bir çift sallanıyordu. Helikopterin durumundaki belirsizlikten dolayı başka kimseyi tehlikeye atmak istemediğinden yanına bol miktarda silah aldı. Pantolon yan ceplerinde helikoptere önceden konmuş olan Heckler & Koch MP5 makineli tüfeğinin 4 adet dolu şarjörünü taşıyordu. ''Bunu nasıl becerdi sence?'' diye sordu George. ''Hep söylüyorum, adam tilki kadar kurnaz.'' Juan muharebe telsizini açtı. ''Haberleşme kontrol, duyuyor musun?'' ''Buradayım.'' cevap veren haliydi. ''Dümenci, silahçı, duyuyor musunuz?'' Dümenden ve silahlardan sorumlu iki kişi anında cevapladı. ''Silahçı, insansız uçağın kontrolünü almanı ve lazer işaretleyiciyi çalıştırmanı istiyorum. Kamerasını kullanarak hedefleri göstereceğim. Lazerlediğim anda 1.20 ile ateş et.'' Oregon'un atış kontrol ünitesi bir donanma kuru vazirinin Aegis savaş alanı bilgisayarı kadar yüksek teknolojiye sahipti. İnsansız uçağın burnundaki lazer hedefi işaretler, bilgisayar otomatik olarak tam GPS koordinatlarını hesaplar ve geminin 120 milimetrelik topunu hedefe yönelterek istenen sayıda atış yapılmasını sağlar. Ada üzerine yakın çekim gerekiyor, dümenci kontrolü aldı. Juan kolundaki ekranı çalıştırdı. Max'in hala rıhtımda yerde yattığını görebiliyordu. Ama çok geçmeden onu kamyonete koyup sığınağa götürecekleri kesindi. Oregon'un dalgaları döverek tam yol ilerlemesi güvertede ufak bir fırtına yaratıyordu. Juan ve George Robinson'a doğru koşuyorlardı. Tayfalardan biri Adams'ın bineceği kapıyı açmış tutuyordu. Juan'ın kapısı sökülmüştü. İçeri girince bir an soluklandılar ve George motoru çalıştırdı. Daha biraz önce çalıştırıldığından motor sıcaktı ve George hemen rotoru döndürmeye başladı. Pervane dönmeye başlayınca kulaklığını takıp emniyet kemerini bağladı. ''Dümenci, Gomez konuşuyor, kalkışa hazırız, hızı azaltın hemen.'' Oregon'un pompa jetleri anında durdu ve ters yönde çalışmaya başladı. Geminin burnundaki tahrik borularından fışkıran su kütlesi gemiye ön taraftan bir torpil isabet etmiş gibi gözükmesine sebep oluyordu. Bu şekilde gemi acil durum duruşunu gerçekleştirdi. Bu boyuttaki birçok geminin böyle bir duruş için yaklaşık 2 mil yol alması gerekirken, Oregon devrim yaratan itki sistemi sayesinde bir spor araba gibi olduğu yere çakılmıştı. Asansör platformunun köşesine yerleştirilmiş bir elektronik anemometre, rüzgar hızının saatte 32 kilometreye düştüğünü gösterince, George helikoptere gaz vererek güverteden havalandırdı. ''Havadayız.'' diye bildirdi telsizinden. O sırada helikopterin kızakları arka tarafın korkuluk demirlerinin üzerinden geçerek gemiden uzaklaşmaya başlamıştı bile. Oregon'un iticileri bir kez daha ters yönde çalıştırıldı ve gemi kısa bir süre sonra en yüksek hızına ulaşmıştı. Tüm bu manevralar onlara bir dakikadan az bir zaman kaybettirmişti. ''Çok iyi.'' dedi Juan. ''Tekrar etmek mükemmelleştirir derler.'' Tabii ki ilkinde mükemmele ulaşmanın da bir zararı olmaz. Cabrio sırıttı. Ego, bundan sonra senin adın Gomez olsun. Başkan, silahçı konuşuyor. Bilgisayar 1.20'nin 8 dakika içinde menzil içinde olacağını söylüyor. Üçlü işaret fişeği gönder diye emretti Juan. Max'in geldiğimizden haberi olsun. George'a döndü. Tahmini varışımız nedir? Herhangi bir uçuş planı hazırlamadım. Bilmiyorum, belki 5 dakika. Juan önceden kolundaki muharebe saatiyle orbital balistik füzenin vuracağı andan geri sayan saati eş zamanlı hale getirmişti. Max'i kurtarmak ve Oregon'u tehlike bölgesinden uzaklaştırmak için 55 dakikası vardı. ''Kalk ayağa!'' diye bağırdı nöbetçi. Henley doğrulmakta gecikince kalçasına bir tekme indirdi. Max ellerini yalvarırcasına iki yana açtı. ''Sakin olun çocuklar. Beni kıskıvrak yakaladınız. Bir yere gidecek halim yok. İzin verin de şu tüpten kurtulup elbiseyi çıkarayım.'' Daha önce akıl edebilseymiş yapılacak en doğru şeyin kendisini suya bırakmak olduğunu fark etti. Üzerinde hava geçirmez bir elbise vardı ve oksijen tüpünün ağırlığıyla taş gibi suyun dibine giderdi. Bunları düşünerek denize bakarken uzakta bir şey dikkatini çekti. Batmakta olan güneşe doğru zorlanan gözlerle baktığında hemen yanında beyaz dairesel bir şey gördü. Hemen altında bir tane daha patladı. Peşinden de bir üçüncüsü geldi. Eğer bir avcı ormanda kaybolursa uluslararası kabul gören yardım çağrısı eşit aralıklarla ateşlenen üç el silah sesidir. Gördüğü fişekler zor durumdaki bir gemiden gelen imdat çağrısı değildi. Juan, Oregon'un onu kurtarmaya geldiğini bildiriyordu. Umudunu hiçbir zaman kaybetmediği için o kadar fazla şaşırmamıştı. Ama yüzündeki mutlu ifadeyi silmesi için yine de epey uğraşması gerekti. Max ağır hareketlerle ağır hava tüpünü üzerinden sıyırdı ve koruyucu elbiseden arta kalanları da üzerinden çıkarttı. En dıştaki elbisenin ön tarafı gümüş grisi rengini korumuştu ama arka kısmı ısı ve isin etkisiyle kapkara olmuştu. Güvenlik görevlilerinden birisi el telsiziyle konuşuyor ve amirinden talimatlar alıyordu. ''Nigel, Bay Severance bu herifi hemen görmek istiyor. Biz oraya vardığımızda dış kapıyı açacaklar.'' Max'in sırtını silahıyla dürttü. ''Haydi çabuk.'' Max ayağa kalkmak için tek bacağı ve dizinin üzerinde doğrulurken yere yıkılıverdi. ''Yapamam. İçeride sürünmekten bacaklarıma kramp girmiş. İkisini de hissetmiyorum.'' Max rakibinin kendisine faul yaptığını göstermek isteyen bir futbolcu edasıyla dizini tutup yüzüne ekşitti. Nigel isimli muhafız kurşun başının birkaç santim yakınından geçecek şekilde rıhtıma doğru bir el ateş etti. ''Haydi bakalım, eminim kramp biraz azalmıştır artık.'' Max mesajı almıştı ve ayakları üzerinde doğruldu. Kıyıya doğru yürürlerken aksıyormuş gibi yapmayı sürdürüyordu. Gereğinden fazla yavaşladığını düşündükleri bir anda sırtına dipçiyi yedi. Siyah Robinson helikopter ansızın burnunda belirerek avının peşindeki bir yırtıcı gibi rıhtıma doğru gürleyerek dalış yaptı. George burnunu aşağıda tutarak pervanelerin ucunun ahşap iskeleye bir metre kadar yaklaşmasını sağlamıştı. Dipçik darbesinin etkisiyle zaten yerde olan Max'e nöbetçiler de katıldı. Tepelerinde gürleyen helikopterden korunmak için dümdüz bir halde yere atmışlardı kendilerini. Her iki kayalığın tepesindeki mevzilerinde nöbet bekleyen nöbetçiler hemen ateş etmeye başladılar. Adams helikopteri yumruklardan kaçan bir boksör gibi dans ettiriyordu. İzli mermi kullanmadıklarından atışlarını düzeltecek referans noktası bulamıyorlardı. ''Onu plaja götürmelerini beklemeliyiz, yoksa bu çapraz ateşle isabet alacağız.'' Gölgelerin giderek uzamaya başladığı bu saatlerde nöbetçileri seçmenin tek yolu silahlarının namlusundan çıkan kıvılcımlardı. Adamlar silah güçleriyle kapışmaya iyice ağırlıklarını koymuşlardı. Rıhtımda iki nöbetçi Max'in birer koluna girmişler, nöbetçi kulübesindeki ve plajdaki arkadaşlarının helikopteri yaklaştırmayacağına güvenerek onu sahile doğru sürüklüyorlardı. Max adamlara karşı koymaya çalıştı ama başından geçen onca şeyden sonra çok fazla direnecek gücü kalmamıştı. Grönland'ın üzerinden öfkeli bir iblis gibi hızla geçen orbital balistik füze uydusu 800 kiloluk tungsten çubuklarından birini fırlatmadan önceki son sistem kontrollerinden geçiriliyordu. Dış kabuğunun içinde bir telefon direği boyutlarındaki füze dakikada 1000 kez dönmeye başlamıştı. Bu hareket atmosfere girdiğinde kararlı olmasını sağlayacaktı. Bu günün koşullarına göre modası geçmiş sayılsa da yapacağı görev için fazlasıyla yeterli olan hedef belirleyici bilgisayar uydu uygun koordinatlara doğru ilerlerken tek bir noktaya odaklanmış halde hazır bekliyordu. küçük bir yön değişikliği gerekliliğini tespit ettiğinde manevra roketlerinin birinden incecik bir basınçlı gaz püskürmesi gerçekleşti. Fırlatma yuvasının kapağı bir çiçeğin taç yaprakları gibi ağır ağır açıldı ve tungsten çekirdek hayatında ilk kez uzay boşluğuna temas etti. Altında dönmekte olan gezegenin üzerinde yoluna devam ederken aşağıda oynanan drama aldırmadan her geçen saniye ateşleme noktasına biraz daha yaklaşıyordu. Başkan, silahçı konuşuyor. Juan taktik telsizden gelen sesi duydu. Menzile girdik. Doğu kayalığına bir antipersonel atışı yapın diye emretti Cabrio. Denizde 10 mil uzakta L-44 topunun otomatik besleyicisi cephanelikten istenen top mermisini seçip silahın yuvasına yerleştirdi. Silah Oregon'un burnunda gizli bir tabiyeye yerleştirilmişti ve kundağı tam açıldığında 180 derecelik bir atış yayına kavuşuyordu. Dış kapaklar açılmış ve namlu dışarı uzanmıştı. Geminin derinliklerindeki bir bilgisayar, insansız uçağın kayalık üzerinde işaretlediği lazeri algılamış ve hassas hedef belirleme hesaplarını tamamlamıştı bile. Namlu uygun yüksekliğe geldi ve gemi bir dalganın üzerinden aşarken silah gürledi. Bilgisayar o kadar hassas bir hesaplama yapmıştı ki, mermi havadayken geçen sürede dünyanın dönerken alacağı yolu da hesaba katarak ateşlemeyi mikrosaniyelerce erken gerçekleştirmişti. Namludan çıktıktan 10 saniye sonra merminin kovanı açılarak içindeki sertleştirilmiş metal parçacıkları kayalığın tepesine onlarca av tüfeği ateş ediyormuşçasına dövmeye başladı. Tepeden bir toz bulutu yükseldi ve bu boğucu dumanın altında bir yerlerde iki responsivist nöbetçinin lime lime olmuş bedenleri yatıyordu. ''İyi atış'' dedi Juan, ''şimdi de batıya.'' Aşağıdaki iki nöbetçi burnun tepesi parçalanınca Max'i ellerinden bıraktılar. Max anında toparlanıp koşmaya başladı ama daha birkaç adım atamadan nöbetçilerden birinin adeta uçarak bacaklarından tutmasıyla kendisini yerde buldu. Nöbetçi küfrederek kafasına sert bir dipçik darbesi indirdi. Bir anda dünyası kararan Max bilinçli kalmak için müthiş bir irade savaşı vermeye başladı. Yeni bir top mermisinin çarpmasıyla plajda ikinci bir patlama sesi yankılandı. Keskin nişancıların yuvasının hemen altına isabet etmişti ve kayaların üzerinde binlerce küçük çentik açmaktan başka bir işe yaramamıştı. ''Biliyorum, biliyorum'' diye seslendi silahçı. 12 saniye sonra batı tepesi de imha edilmişti. Nöbetçiler Max'i kamyonetin arkasına attılar. Biri kafasına makineliği dayayıp yanına otururken Nigel da direksiyona geçti. 15 metre yol almamışlardı ki nöbetçi kulübesi yüksek patlama gücü olan bir bombayla vuruldu. Ondüle saç bina darmadağın oldu ve bir yanardağ ağzı gibi kızıl alevler içinde havaya uçtu. Sarsıntı bir an kamyoneti yolundan çıkarır gibi oldu ama Nigel hemen kontrolü sağlayıp aracı yolda tutmayı başardı. Plajdaki iki muhafız geri çekilme emri verildiğini düşünerek ATV'lerine atladıkları gibi kamyonetin peşine takıldılar. George Robinson'u döndürerek üç aracı takip etmeye başladı. Silahçı öndeki kamyonetin ilerisine yola bir tane antipersonel gönder ve yavaşlamalarını sağlamak için önlerine ateş etmeyi sürdür. Gemiden gelen cevap Cabrio'nun aşka silahıyla açtığı yaylım ateşinin gürültüsünde kayboldu. Nişan aldığı ATV sürücüsü yolda zigzag çizdi ama aracı hemen toparladı. Juan usta bir atıcıydı ama hareket eden bir helikopterden hareketli bir hedefi vurmak imkansıza yakın bir işti. Kamyonetteki adam tek elle ateşe cevap verdi. Mermiler helikopterin çok yakınından geçince George bir an için takibi sürdüremedi. Zırh delici merminin seyreltilmiş uranyum çekirdeği yere değer değmez kamyonetin 30 metre önünde yol birden yok oluverdi. Juan özellikle antipersonel silah seçmişti. Çünkü cephanelerindeki diğer silahlar kamyoneti paramparça edebilirdi. Sürücü frene asıldı ve direksiyonu sertçe yana çevirdi. Bir geçide doğru giden yolda araca hakim olmaya çalışırken lastikler savruldu. Cabrio fırsatı görmüştü. ''George, şimdi!'' Pilot helikopteri çevirdi ve kamyonete doğru dalışa geçti. Max'i tutan nöbetçi silahını doğrultmaya hazırlandı. Max adamı tekmeleyerek dikkatini kendisine yöneltmesini sağladı. Yeni bir şarjör takacak vakti olmayan Juan silahı arka tarafa fırlattı ve emniyet kayışlarını çözdü. Pervanelerin rüzgarının kaldırdığı toz Juan'ın görüşünü kısmen engelliyordu. Ama George hızını kamyonetin hızına düşürünce hedefini gayet net görmeye başladı. Kamyonetin 3 metre üzerine geldiklerinde Juan hiç duraksamadan atladı. Arkadaki muhafız helikopterden uzanan karaltıyı görür görmez kamyonetin tavanına vurarak Nigel'ı uyarmaya çalıştı ve Nigel hemen direksiyonu kırdı. Cabrio kamyonetin arkasına indi ve çarpmanın etkisini azaltmak üzere dizlerini kırdı. O sırada dönen aracın momentumuyla vücudu dışarıya savruldu. Nöbetçiyi tutmaya çalıştı ama başaramadı ve araçtan dışarı savrulurken son anda kamyonetin kasasına tutundu. Ayakları yolda sürüklenirken kendisini kamyonete çekmeye uğraştı. Muhafızın çirkin suratı kabriyonun tepesinde belirdi. Kabrio belindeki otomatik silaha uzanmak için sağ elini bıraktı ama yeteri kadar çabuk davranamamıştı. Tam eli silaha dokunduğunda adamın sert tekmesini sol elinin parmak uçlarında hissetti ve elleri otomatik olarak korkuluğu bıraktı. Cabrio sertçe yere çarptı ve darbenin etkisini en aza indirmek için vücudunu toz toparlak yaparak yuvarlanmaya başladı. Durduğunda kamyonet tepeye ulaşmış ve yeniden hızlanmaya başlamıştı. Bir küfür savurarak ayağa kalktı. Ensesindeki bir yumru bir an için sersemlemesine sebep olmuştu. Hemen kendine gelerek George'a işaret edip kendisini almasını istedi. Arkasından hızla ATV'lerin geldiğini gördü. İkisinde de taşlık arazide araçları kontrol edebilmek için elleri direksiyona yapışmış birer sürücü vardı. Çok uzaktaydılar ama Cabrio adamların otomatik silahlarla kendisine ateş açma olasılığını göze alamadı. Ve hemen iki adet FN silahını çıkarıp sağından yaklaşan aracın sürücüsüne ateş etmeye başladı. Ağızlarından 6 saniye içinde 20 mermi çıkan silahlardan müthiş bir ses çıkıyordu. Mermilerden 8'i muhafıza isabet etmiş, iç organlarını çorbaya çevirip kafatasının yarısını uçurmuştu. Cabrio dumanı tüten silahları yere bırakıp arkasında asılı olan AK-47'ye el attı. Üzerine yağan mermileri aldırmadan ateş etmeye devam etti. Birkaç el ateş etmişti ki seken bir kurşun kalçasını sıyırarak derin bir yarık açtı. Yeniden ateş etmeye başladı ama sanki hedefi bunu hiç umursamıyor gibiydi. Juan etrafından geçen kurşunları aldırmadan hedefine ateş etmeyi sürdürdü. Saniyenin kesrinde gönderdiği iki mermi adamın boğazından girip kinetik enerjisiyle kas ve tendonları parçalayarak kafasını ense kökünden koparttı. ATV üzerindeki başsız sürücüsüyle tepeyi tırmanmayı sürdürdü. Cabrio araç kendi hizasına gelince bir tekmede sürücüyü koltuğundan attı. Hala gaz kolunu sıkmakta olan ölü ellerin kavrayışı ortadan kalkınca araç yavaşladı ve az sonra durdu. Cabrio hemen araca atlayıp Max'in peşine düştü. O kadar hızlanmıştı ki tam tepeye geldiğinde araç bir süre havalandı. Kamyonet arayı 500 metre açmıştı. Fakat önündeki yolda patlayan yeni bir zırh delici mermi yüzünden direksiyonu kırıp yönünü değiştirince Cabrio'ya yolunu kesme şansı verdi. 37. Bölüm. Mark Murphy hayatında kendisini daha kötü hissetmemişti. Burnu kıpkırmızıydı ve dokunduğu anda çok acıyordu. Hepsinden daha kötüsü seri hapşıran biri olmasıydı. Bir kez hapşırdı mı peşinden mutlaka 4-5 tane daha geliyordu. Kafası patlayacak gibiydi ve her nefeste göğsünde çakıl taşlarının yuvarlanma sesi geliyordu. Kendisini biraz olsun teselli eden tek şey Golden Sky'daki herkesin hemen hemen aynı durumda olmasıydı. Linda Ross'un durumu kendisinden biraz daha iyi gözükmesine rağmen o da gemiyi silip süpüren enfeksiyon dalgasından kurtulamamıştı. Kısa aralıklarla titreme nöbetleri geçiriyordu. Yolcuların çoğu odalarından çıkmıyordu. Mutfaktan sürekli tavuk çorbası servisi yapılıyor ve sağlık görevlileri herkese avuç avuç soğuk algınlığı ilaçları veriyorlardı. Kütüphanede tek başlarına oturuyorlardı. Birinin gelme ihtimaline karşılık ellerine birer kitap almışlardı. Yanlarındaki sehpanın üzeri kullanılmış kağıt mendillerle doluydu. Şimdi virüsü bir yolcu gemisinde salmalarının nedenini anladım. Neden? Halimize baksana. Her şeyden önce burada fareler gibi kapana kısıldık. Herkes virüse maruz kaldı ve hastalığa yakalanana kadar da kalmaya devam edecek. İkincisi sadece bir doktor ve hemşire var. Herkes hastalığa yakalanınca baş etmeleri mümkün değil. Eğer bu teröristler bir şehre saldırsaydı hemen karantina bölgeleri ilan edilir, hastaneler alarma geçer ve salgının yayılması önlenebilirdi. Doğru söylüyorsun dedi Linda kayıtsız bir şekilde. Konuşmayı uzatamayacak kadar kötü hissediyordu kendisini. Bir süre sonra Murphy yine konuşmaya başladı. Haydi bir kez daha gözden geçirelim. Mark lütfen, şimdiden 100 kere yaptık zaten. Havalandırma ya da su şebekesi değil, gıda ya da defalarca kontrol ettiğimiz başka hiçbir şey de değil. Bunu yayan mekanizmayı ortaya çıkarmak için gemiyi en ufak parçasına kadar sökecek bir mühendisler ordusu gerekiyor. Murphy henüz hastalığın belirtileri zihnini dağıtmadan önce bir çözüm bulamamışken, şimdi bu haldeyken bulabileceğinden pek umutlu değildi. Ama vazgeçmeye de niyeti yoktu. Haydi Linda, düşün biraz. Bu prensip olarak yüzen bir şehir değil mi? Bir şehrin yaşamasını sağlayan şeyler nelerdir? Linda'nın bakışları artık bu oyunu daha fazla oynamak istemediğini gösteriyordu. O yüzden kendi sorusunu kendisi cevaplandırdı. Gıda, su, kanalizasyon, çöp toplama ve elektrik. Evet, çöpleri zehirlemişlerdir. Alayı görmezden geldi. Ya da başka bir açıdan bakalım. Yolcu gemisi bir oteldir. Bir oteli işletmek için neye ihtiyaç vardır? Aynı şeylere, dedi Linda. Fazladan da geceleri yastığının üzerine bırakılan nane şekerlerine ihtiyaç var. Hiç yardımcı olmuyorsun. Zaten denemiyorum ki. Mark birden sandalyesinden fırladı. Buldum. Zehirli nane şekerleri, dedi Linda muzip bir şekilde. Şekerleri kim getiriyor?
Bir hizmetçi.
Peki odanda ilk iş olarak ne yapıyor?
Temizlik yapıyor ve yatak örtü.
Aman tanrım. Şimdi hatırladım. Max'in oğlunu kurtarmak için Yunanistan'a gittiğimizde bir sürü sanayi tipi çamaşır makineleri görmüştük. Ama hiç kurutma makinesi yoktu, dedi Murphy. Eğitim çalışması yapıyorlardı. Yolculara her gün temiz çarşaf veriliyordu. Eğer bu yetmezse hem mürettebatın hem yolcuların masalarındaki temiz peçeteler hazır bekliyordu. Ne kadar mükemmel değil mi? Mikroplu bir peçeteyle ağzını silmek, virüsün sana enjekte edilmesi gibi bir şey. Bahse varım, çamaşır makinesine attıktan sonraki 20 saat içinde gemideki herkes virüs yüklü çarşaflarla temas ediyordur. Ellerini başına vurdu. Nasıl daha önce düşünemedim, apaçık ortadaymış. Sadece aklına geldikten sonra apaçık ortada olur. Tıpkı bir şeyi son baktığın yerde bulmak gibi, diyerek Mark'ın kendi sözlerini kullanarak dalga geçti Linda. Yavaşça ayağa kalktı. Gidelim görelim, bakalım haklı mısın? Dört tekerlekli motosiklet fazladan şok emiciler ve yaylarla bezenerek engebeli araziye uyumlu olarak tasarlanmıştı. Fakat Juan kamyonetin arkasından giderken aracı limitlerinin üzerinde zorluyordu. Aralıksız olarak önüne düşen mermiler yüzünden sürekli yön değiştiriyor, bu da Juan'ın aradaki mesafeyi hızla kapamasını sağlıyordu. Başkan, ben Hali. Son 45 dakika, tekrar ediyorum, darbeye 45 dakika kaldı. Seni duyuyorum, dedi Juan. Şu anda saldırı bölgesinden emniyetle uzaklaşmak için gerekli süreden çalıyorlardı. Keşke duymasaydım. Silahçı, ateş etmeni istiyorum. George, kamyonetin arkasındaki adamın dikkatini dağıt. Böylece ben de yaklaşabileyim. İyice yakınlarından geç. Anlaşıldı. Kendisini kamyonetin tabanına bastıran bir diz ve ensesine dayalı bir silah olan Max, etrafta ne olup bittiğini göremiyordu. Birden ensesindeki silah uzaklaştı ve adam ateş etmeye başladı. Bir an kafasını kaldıran Max, adamın havaya ateş ettiğini gördü. Robinson aniden kamyonete doğru pike yapınca adam hemen yere çöktü. Max dikkatinin dağılmasından yararlanıp adamın kasıklarına bir dirsek attı. Vuruş beceriksizce ve yetersizdi. Adamı yavaşlatmaya yetmedi. Silahını havaya kaldırıp yeniden tetiğe bastığında Max bu kez koluyla silaha vurunca mermiler kararmaya başlayan gökyüzünde hedeften uzak yerlere savruldular. Barut tozundan gözleri yanmaya başlamıştı ki Max fırsatı kaçırmadan adamın böğrüne yumruğu indirdi. Muhafız da Max'in suratına bir yumruk çaktı. Yüzünde hissettiği büyük acıyla öfkesi şiddetlenen Hadley, dizlerinin üzerinde yavaş yavaş doğrularak yumruklarını çılgınca ve her seferinde daha etkili bir şekilde savurmaya başladı. Kamyonetin arkası muhafızın silahını Max'e doğrultup ateş edebilmesi için çok dardı. Bu yüzden o da silahı sopa gibi kullanarak Max'e vurdu. Henley eğildi ve bacaklarını çevirerek adamın kalçasına vurdu. Juan kamyonetin arkasına yarım metre kadar yaklaşmıştı. Öndeki sürücünün kendisini görememesi için iyice eğilmişti. Max Juan'ın dudaklarının oynadığını gördü. Ya hala tepelerinde turlayan George'la ya da Oregon'daki biriyle konuşuyordu. Max yerdeki adamın üzerine profesyonel bir güreşçi gibi atladı ve adamın midesine müthiş bir yumruk indirdi. Adamın gözleri yuvalarından fırladı ve ciğerindeki avanın tamamı dışarı çıkarken yanakları patlayacak gibi şişti. Birkaç saniye sonra geminin ana topundan çıkan mermi kamyonetin önünde patladı ve sürücü bir kez daha aracın yönünü değiştirmek zorunda kaldı. Bu şansı kaçırmayan Juan hemen aracın yanına yaklaştı. ''Max, dövüşü bırak da atla hemen.'' Juan koltuğunda gidebildiği kadar öne gidip arkasında Max'e yaraştı. Max sürünerek arka tarafa yaklaştı ve tamponun üzerine bastı. Bir bacağıyla ATV'nin koltuğuna basarak ağırlığını dengeledikten sonra kendisini araca attı. Sertçe düştüğü koltukta Juan'a sıkıca sarılarak dengesini korudu. Kamyoneti kullanan İngiliz muhafız Nigel o esnada dikiz aynasına bakmayı akıl etti ve mahkumlarının kaçmakta olduğunu anladı. Kamyonetin direksiyonunu sertçe ATV'ye doğru kırdı ve Juan'ın frene basmasına sebep oldu. Nigel da frene bastı ve kendisinden uzaklaşmaya başlayan ATV'nin peşine düştü. Üzerindeki iki ağır adamla hızı kesilen ATV kamyonetten uzaklaşamıyordu. Juan arayı en fazla birkaç metre açabiliyor, ne kadar sert manevralar yaparsa yapsın kamyonet peşini bırakmıyordu. Responsivist ATV'ye yakın durursa kendisini hedef alan topun ateş edemeyeceğini fark etmiş olmalıydı. ''Bizimle eğleniyor.'' dedi Juan. Arkasına baktığında kamyonetin radyatör ızgarasının ATV'nin arka tekerleklerinden 5 metre geride olduğunu gördü. ''Ve bizim buna vaktimiz yok. Bu arada seni yeniden gördüğüme sevindim ama o suratının hali ne öyle?'' ''Seni de görmek güzel.'' diye bağırmak zorunda kaldı Max. Rüzgarın uğultusunu bastırabilmek için. ''Göründüğümden çok daha kötüyüm.'' ''Sıkı tutun.'' diye uyardı Juan ve ATV'yi yolla birleşen tepenin üzerinden aşırdı. Aşağıya doğru çılgın bir süratle inmeye başladılar. Juan gidonu aniden kırıp aracı kaydırarak stabilize yola çıkarttı. Gaz koluna bastırarak yeniden hızlanmaya başladı. Kamyonet hala peşlerini bırakmamıştı. Arayı 15 metre kadar açmışlardı ve Juan yeniden Oregon'a atış talimatı vermeyi düşünürken düzgün yolda çok daha hızlı giden kamyonet arayı kapatınca bu fikrinden vazgeçti. ''Silahçı, yüksek patlayıcı roketle rıhtımın ucunu vurmaya hazır ol.'' ''Hazır ol.'' ''Ne yapıyorsun?'' Max endişeyle sordu. ''C planı.'' ATV'nin son hızıyla olmasa da yoldan aşağı uçarcasına indiler. Kabrio biraz hızlanma payı bırakmak istemişti. Nöbetçi kulübesinin yanmaya devam ederek etrafa metal korları saçan yıkıntısını geçtiler. Juan rıhtıma girdi ve hız, mesafe ve zamanı müthiş bir beceriyle hesaplayarak gaz kolunu sonuna kadar açtı. Ateş! Kamyonetin sürücüsü ATV'nin neden kendi kendisini köşeye kıstırdığını anlamaya çalışarak yavaşladı. Fakat öndeki aracın yavaşlamadığını fark edince yeniden gaza bastı. ''George!'' diye seslendi Juan telsizinden. ''Bizi sudan almaya hazırlan.'' Pilotun cevabı rüzgarda kaybolup gitti. Juan ve Max rıhtım boyunca saatte 80 kilometre hızla ilerliyorlardı. Max sonunda Juan'ın ne yapmak istediğini anladı ve bağırmaya başladı. ''Seni çılgın orospu çocuğu!'' Rıhtımın ucunda tekerlekler yerden kesildi ve yaklaşık 5 metre havada kaldıktan sonra suya gömüldüler. Hemen arkalarından gelen kamyonet son anda fren yaparak kaydı ve neredeyse iki tekerleği üzerinde devrilecek gibi olduktan sonra durdu. Daha araç amortisörleri üzerine yaylanmasını bitirmeden kapısı açıldı ve nöbetçi elinde silahıyla çıktı. İki adamı kafalarını sudan çıkarır çıkarmaz öldürmekten başka bir şey düşünemiyordu. Bir saniyeden kısa süre duyulan çok tiz bir ıslık sesi muhafıza düşünecek zaman tanımadı. Patlayıcı kovan kamyonete değil rıhtıma isabet etmesine rağmen aslında fark eden hiçbir şey yoktu. Her ikisi de patlamayla birlikte havaya uçarak küçük parçalar halinde etrafa dağıldılar. Juan Max'in yüzeye çıkmasına yardım etti. Ağzına dolan suyu tükürdü ve arkalarındaki yıkımı inceledi. Rıhtımın yarısı kelimenin tam anlamıyla yok olmuştu. Geriye kalan şey parçalanmış ahşap ve tahrip olmuş kazıklardan ibaretti. ''Bu gerçekten gerekli miydi?'' diye sordu Max homurdanarak. ''Sana şirketteki ilk görevimi anlatmıştım, hatırladın mı?'' ''Rus uydusuyla ilgili bir şeydi.'' ''Bir orbital balistik füze silahı.'' Juan kolunu sudan çıkarıp saatine baktı. ''38 dakika sonra bu adayı haritadan silecek ve ben o sırada buradan olabildiğince uzakta olmak istiyorum.'' Robinson R-44 kayalığın üstünde belirdiğinde motorundan dumanlar çıkıyordu. George'un telsizde söylemeye çalıştığı buydu herhalde diye düşündü Juan. Adams helikopteri ustalıkla iki adamın üzerine doğru denizin yüzeyinde bir fıskiye oluşturarak alçalttı. Bir süre sabit durup sonra neredeyse kızakları suya değecek kadar yeniden alçaldı. Juan uzanıp kapıyı açtı ve Max'e binmesi için yardım etti. Max'in içeri girmesiyle ağırlık merkezi yer değiştiren helikopter tehlikeli biçimde sallandı. Henley'in peşinden helikoptere girmek üzereydi ki helikopterin etrafına otomatik silah mermileri yağmaya başladı. Durma diye bağırdı ve helikopterin kızağına sarıldı. George bir kere daha söylenmesine gerek kalmadan motora gaz verip rıhtımdan uzaklaşmaya başladı. Arkasında iki adam olan bir kamyonet daha gelmiş ve adamlar ellerindeki AK silahlarıyla yaylım ateşine başlamışlardı. Kolları ve bacaklarıyla bir maymun gibi asılı vaziyette duran Juan tüm gücüyle kızağın üzerine tırmandı. Rüzgar yüzüne bir tokat gibi çarpıyordu ve ıslak elbiseleri buzlu sudaymışçasına üşümesine neden oluyordu. Ama bu konuda yapabileceği hiçbir şey yoktu. Oregon sadece 3-4 kilometre uzaktaydı ve helikoptere çıkmak için George'u yavaşlatmak istemiyordu. Adams helikopterin durumunu telsizle bildirmiş olmalıydı. Çünkü geminin tüm ışıkları yakılmıştı ve güvertede inişe yardımcı olmak üzere çok sayıda tayfa göze çarpıyordu. Dümenci çoktan geminin burdunu Eos adasından uzağa çevirmişti ve tam yol gidiyordu. George aynalığın üzerine geldiğinde gerekenden fazla açıklık bıraktı. Kokpitte yanıp sönen ve sesli olarak biricik helikopterinin ölüm yatağında olduğunu bildiren uyarılara kulak asmadı. Aşırı ısınmış aktarma dişlilerinde yağın yanmakta olduğunu tahmin ediyordu. Yavaşça alçalmaya başladı. Juan kızağı bırakıp kendisini bekleyen tayfaların ellerine doğru düştü. Onu kolayca tutup ayakları üzerinde durmasına yardımcı oldular. Ardından hepsi birden o alandan uzaklaşıp Robinson'ın rahatça inmesi için pisti boşalttılar. Helikopterin kızakları yere değer değmez Juan, dümenci tam yol ileri diye talimat verdi. Savaş birimleri yerlerine ve gemiyi çarpışma için hazırlayın. Adams kızakların yere değdiğini hissettiği an motoru susturdu ama olan olmuştu. Motor yuvasından ve rotor dikmesinden alevler çıkmaya başladı. Helikopterin etrafında ellerinde yangın söndürücülerle bekleyen tayfalar hemen müdahale ettiler ve Max ile Adams adeta sağanak altında helikopterden indiler. George emniyetli bir mesafeye kadar ilerledikten sonra arkaya dönüp baktığında yakışıklı yüzü gölgelendi. Helikopterin artık kullanılamaz halde olduğunu anlamıştı. Juan elini omzuna koydu. Sana pırıl pırıl bir tane alacağız. Rüzgar iyice hızını arttırmadan içeri girdiler. Oregon'un dümen suyunun gerisinde denizin içine çöreklenmiş, başına geleceklerden habersiz, çirkin ve dünyanın hiç özlemeyeceği bir kaya kütlesi halindeki Eos adası gözüküyordu. 31. Ayrımın sonu. Sayfa 430.